Aşk Otobüsü John Steinbeck. 1. kaset 1. yüz. Bilgi Yayın Evi. 1. basım Ağustos 1991. Çeviren Bilge Koloğlu. 6 nokta kayıt stüdyosuna seslendirilmiştir. Okuyan Müge Uzel. Amerikalı ünlü yazar John Steinbeck 1902'de Kaliforniya'da doğdu. Stanford Üniversitesi'nde okuyabilmek için ırgatlık, duvarcılık, laborantlık, gazetecilik gibi işlerde çalıştı. Daha sonra üniversiteyi bırakarak kendisini edebiyata verdi. İlk romanı Korsan Henry Morgan'ın yaşamını anlatan Altın Kupa'dır. Yoğun bir duygusallığın egemen olduğu bu kitabından sonra Kaliforniya kentlerinin çarpıcı, acımasız ve baş döndürücü yaşam serüvenlerini anlatan romanlarıyla büyük ün yapmıştır. 1939'da Pulitzer, 1962'de Nobel Edebiyat Ödülleri'ni alan Steinbeck'in hemen bütün eserlerinde zorlamasız, yapmacıksız bir yücelik görülür. Yalın gerçeğin lirizmle, şiirselliğin ince bir güldürüyle iç içe bulunması romanlarına etkisini yitirmeyen bir canlılık kazandırdı. Steinbeck'in başlıca eserleri Yukarı Mahalle, Sardalya Sokağı, Tatlı Perşembe, Alev, Almedilli, İnci, Fareler ve İnsanlar, Mutsuzluğumuzun Kışı, Cennet Çayırları, Ay Battı, Gazap Üzümleri, Bilinmeyen Bir Tanrı'ya, Bitmeyen Kavga, Altın Kupa, Kısa Süren Saltanat, Aşk Otobüsü ve Cennetin Doğusu'dur. Birçok eseri filme alınan Steinbeck 1968'de öldü. Okurlarımıza Steinbeck Bütün Eserleri dizimizin yeni kitabını sunuyoruz. Steinbeck'in son yapıtlarından olan Aşk Otobüsü yine toplumsal bir konuyu ele alıyor, insan ilişkileri. Bir rastlantıyla bir araya gelen, işi, geliri, eğitimi farklı insanların kısa birliktelikleri, birçok ilginç olayı birlikte yaşamaları anlatılıyor. Kimi tatil, kimi iş gezisi, kimi yeni bir yaşam kurmak için yola çıkan insanları, umulmadık olaylar beklemektedir. Yazar bu insanların yaşama bakışlarını, isteklerini, beklentilerini, bir bakıma hepsinin ruhsal durumlarını da irdeleyen açık seçik bir tablo çizer. Bu tabloda elbette çevre ve doğada bütün incelikleri, güzellikleriyle yer alır. Düş dünyaları, algılamaları farklı, kimi geleneklere bağlı, kimi anı yaşayan insanlar birlikte ilginç bir serüven yaşarlar. Beğenerek okuyacağınızı umuyoruz. 1. Bölüm. Kuzey-Güney Karayolu üzerinde, Kaliforniya'dan San Ysidro'ya 70 kilometre uzaklıkta, 80 yılı aşan bir süreden beri Belalılar Köşesi diye bilinen bir kavşak vardır. Buradan da bir dik açı yaparak batıya giden ikinci bir yol bulunurdu. Bu yol 80 kilometre sonra yine kuzey-güney doğrultusunda bir başka karayoluna bağlanır. Arkasından Beverly, Los Angeles ve tabii Hollywood. İçerilerde kalan vadiden kıyıya gitmek isteyen Belalılar Köşesi'nden başlayarak önce kıvrıla kıvrıla tepeleri, bir çölü, ekili toprakları ve sonra dağları aşarak kıyı şeridine San José de Lourdes kentinin tam göbeğine ulaşır. Herkes bu yolu kullanmak zorundadır. Belalılar Köşesi bu adı 1862'lerde almış. Söylentilere göre kavşakta Blenken ailesine ait bir demirci dükkanı varmış. Hem Blenkenler hem de bu aileye gelen damatlar yoksul, cahil, onurlu ve oldukça öfkeli insanlarmış. Buraya Kentucky'den gelmişler. Mal mülk yoksunu bu insanlar doğudan gelirken yalnızca inançlarını, katı tutumlarını da birlikte getirmişler. Köleleri olmadığı halde köleliğe inanmadıklarından bu uğurda kendi yaşamlarını bile ortaya atmaktan çekinmeyecek insanlarmış. Savaş başlayınca Blenkenler bitmez tükenmez batıyı bırakıp güneylilerin saflarında çarpışmaya niyetlenmişler. Ama uzun yolu daha yeni kat ettiklerinden bir daha dönmeyi gözleri yememiş. Böylece Blenkenler zaten kuzey yandaşı olan Kaliforniya'dan 160 dönümlük bir araziyle bir demirci dükkanını alarak güneye katmışlar. Adına da Blenken Kavşağı demişler. Yine söylentilere göre topraklarının çevresine derin bir hendek kazmışlar ve dükkanlarında silah üreterek bu isyancı bölgeyi nefret ettikleri kuzeylilerden korumaya çalışmışlar. Yankilere gelince, çoğu Meksikalı, Alman ve İrlandalı olan bu insanlar Blenkenlere sataşmak şöyle dursun, onlarla gurur bile duyuyorlarmış. Blenkenler ömürleri boyunca hiç bu kadar rahat yaşamamışlar. Çünkü düşman saydıkları insanlar bile kesim zamanı onlara tavuk, yumurta, domuz sucuğu gibi yiyecekler veriyormuş. Onlara göre cesaretliler kim olursa olsun ödüllendirilmeliymiş. Giderek bu yer Belalılar Köşesi adını almış. İşte o gün bugündür de böyle biliniyor. Savaştan sonra Blenkenler tembelleşip daha da hırçınlaştılar. Her şeyden yakınır oldular. Yenik toplumlarda çok doğaldır bu. Savaşın sona ermesiyle birlikte onlardan duyulan gurur da yok oldu. Artık kimse onlara nallatmak için atlarını, onarmaları için tarım araçlarını getirmiyordu. Sonuç olarak Kuzey ordularının zorla yapamadığını San Yitisio ilk Ulusal Bankası icra yoluyla başardı. Aradan geçen 80 küsur yıl sonra onları pek hatırlayan çıkmaz. Şimdi hatırda kalan kendilerini çok beğendikleri ve oldukça tatsız kişiler olduklarıdır. Birbirini izleyen yıllarda belalılar köşesi birçok kez el değiştirdi. Sonunda bir gazete imparatorunun topraklarına katıldı. Demirci dükkanı yandı, yeniden yapıldı, yeniden yandı. Sonunda geride kalanlar garaja dönüştü. Öyle iki de benzin pompası takılıverince dükkan, lokanta, garaj, benzinci karışımı bir şey oldu. John Chico ile karısı burayı satın alınca belalılar köşesiyle San Juan de la Cruz arasında otobüs işletme imtiyazına da sahip oldular. Böylece bütün bunlara ek olarak belalılar köşesi bir de otobüs durağı oluverdi. O kibirli blankenler, cahillikleri ve tembellikleri yüzünden hakaret görecek kadar alçalarak dünya yüzünden silindiler. Artık kimse onları hatırlamak istemez ama belalılar köşesinin ününü bilmeyen yoktur. Herkes de Chico'yları çok sever. Benzin pompalarının arkasında küçük bir lokanta vardır. Hemen yiyip gitmek isteyenler için bir tezgahla, vakti olup da eli yüzü düzgün bir yemek yiyecekler için de 3 masa. Ama bu masalar pek kullanılmazdı. Çünkü ayaküstü yemek yenilirse Bayan Chico'ya bahşiş vermek gerekmezdi ama masada yemek yiyenin mutlaka hizmet edeni görmesi gerekirdi. Tezgahın arkasındaki birinci rafta kurabiyeler, çörekler, ikincisinde konserve, çorba, portakal ve muzlar, üçüncüsünde ise mısır, pirinç gevrekleri, fındık, fıstık gibi yiyecekler bulunurdu. Tezgahın arkasındaki köşede bir ızgara, onun yanında bulaşık yeri, onun yanında bira, soda çeşmeleri, onların da yanında dondurma kapları bulunurdu. Tezgahın üstünde kağıt peçeteliklerle tuz, biber, ketçabın, otomatik gramofonu çalıştıran markaların da konulduğu gözlerin ortasında üstü kapalı plastik kaplarda saklanan pastalar vardı. Duvarların görünen kısımlarında takvimler, posterler asılıydı. Posterlerdeki kızlar hep birbirine benziyordu. Sarışın, esmer, kızıl, saçları ne renk olursa olsun göğüsleri dimdikti ama kalça denen şey yoktu. Öyle ki başka dünyadan gelen bir yaratık bu posterlere ve onlarla ilgilenenlere bakarak uygarlığın temelinin memeliler olduğunu derhal anlayabilirdi. Alice Chico yani Bayan Juan Chico kalçaları geniş, sarkık göğüslü bir kadındı. Bu pırıl pırıl kadın posterlerinin arasında arkaya kaykılarak yürür, hizmet ederdi. Takvimlerdeki ve Coca-Cola ilanlarındaki kızları hiç kıskanmazdı. Kendisi hiç böyle kadınlar görmediği gibi başkalarının da gördüğünü sanmıyordu. Omlet yapar, hamburger pişirir, hazır çorbaları ısıtır, bira çeker, dondurma koyar, dilinir dururdu. Ama akşam olup da ayakları sızlamaya başlayınca aksileşip huysuzlanırdı. Akşama doğru saçındaki bukleler düzleşir, önce bu bukleyi eliyle yana iter, sonra üfleyerek gözüne giren saç tellerini çıkarmaya başlardı. Lokantanın bitişiğinde demirci dükkanından dönme eski bir garaj vardı. Tavanı ve direkleri eski demirci ocağından kalma islerini taşıyan bu garajda, San Juan de la Cruz ile belalılar köşesi arasında işleyen otobüsü kullanmadığı zamanlar Juan Chico otururdu. Yakışıklı ve hoştu Juan Chico. Yarı Meksikalı, yarı İrlandalıydı. 50 yaşlarında, kara gözlü, gür saçlı esmer bir adamdı. Alice Chico kocasına deli gibi aşıktı ama ondan biraz çekinirdi. Çünkü etrafta onun gibi erkek yoktu. Herkesin er ya da geç anlayacağı bir gerçek, onun gibi erkekler bu dünyada pek azdır. Juan Chico garajda patlak lastikleri onarır, benzin pislikleriyle tıkanan boruları, boğulan karbüratörleri temizler, benzin pompalarını değiştirirdi. Arabadan anladığını sananların bile bilemediği ufak tefek onarım işleri yapardı. 10.30 ile 16 arası dışındaki saatlerde bu işlerle uğraşırdı. O saatler arasında ise otobüsü kullanırdı. Greyhound otobüslerinin getirdiği yolcuları San Juan de la Cruz'a götürür, oradaki yolcuları da saat 4.45'te kuzeye gidecek Greyhound'a ya da 5.17'de güneye gidecek Greyhound'a yetiştirirdi. Mr. Chico'nun orada bulunmadığı zamanlarda işlerini yeni yetmeler ya da acemi çırak delikanlılar yüklenirdi. Bunların hiçbiri uzun süre durmazdı. Bilinçsiz müşteriler bu acemi çaylakların karbüratörlerine yaptıkları zararın farkına varmazlardı. John Chico fevkalade bir ustaydı ama çırakları genellikle kendini beğenmiş delikanlılardı. İşleri güçleri otomatik gramofona para atmak ve Alice Chico ile hafif yollu atışmaktı. Bu genç adamlara şans sürekli güler, başlarını alır Los Angeles ve tabii ki Hollywood'a giderlerdi. Hollywood günün birinde bütün dünya gençlerinin toplanacağı yer olacaktı kuşkusuz. Garajın arkasında iki küçük kulübe vardı. Üstlerinde hanımlar beyler yazan bu kulübelere giden patikaların biri garajın sağından, diğeri de solundan dolanırdı. Belalılar köşesinin en belirleyici özelliği, garaj lokantanın çevresine dikilmiş kilometrelerce uzaktan görünen beyaz meşelerdi. Bu uzun, zarif ağaçlar, kara gövdeli kara dallarıyla, yazın parlak bir yeşil, kışın da kapkara, karamsarlık yaratan görünüşleriyle dümdüz vadide göze batarlardı. Bunları bilen kendiler mi dikmiş, yoksa meşeleri görüp de mi oraya yerleşmişler, bunu bilen yok. İkinci olasılık daha akla yakındır, çünkü bilen kendilerin yiyemeyecekleri bir şeyin etiketleri görülmemiştir. Ayrıca meşelerin yaşının 80'den fazla olduğu sanılmaktadır. Kim bilir, belki de 200 yaşındadır meşeler. Belki de kökleri bir yeraltı kaynağına rastladığından bu yarı çöl memlekette bu kadar çabuk büyümüşlerdir. Bu ulu ağaçlar yazın otogarı öyle tatlı gölgelerler ki, gelen geçen yolcular çoğunlukla burada durur, yemeklerini yer, motorlarını soğuturlardı. Otogarın içi de hoştu. Duvarların boyası pırıl pırıl bir yeşille kırmızıydı. Lokantanın çevresinde bir dizi sardunya dikilmişti. Kırmızı sardunyalar koyu yeşil yapraklarıyla çit görevi görürdü. Benzin pompalarının hem önündeki hem de etrafındaki beyaz çakıl taşları her gün tırmıkla temizlenir, sulanırdı. Lokantada ve garajda gözle görülecek kadar özenli bir düzen vardı. Örneğin lokantanın raflarındaki çorbalar, geyrek kutuları, hatta greyfurtlar küçük piramitleri andırır biçimde dizilmişti. En alt sırada 4, sonra 3, sonra 2 ve en üstte de 1 tane. Bu düzen garajdaki yağ tenekeleri için de geçerliydi. Vantilatör kayışları boylarına göre çivilere asılmıştı. Gayet bakımlı bir yerdi burası. Lokantanın pencerelerine sineklere karşı tel takılmıştı. Girişteki tel kapı her giren çıkandan sonra kendi kendine kapanıyordu. Alice Chicoy sineklerden nefret ederdi. Alice'in pek anlayamadığı ama güçlüklerine göğüs geldiği bu dünyada sinekler büyük bir belaydı. Onlardan nasıl da nefret ederdi. Bir tanesini sineklikle hakladı mı ya da birinin yapışkan kağıtta yavaş yavaş öldüğünü görmesi onu için için çok mutlu ederdi. Juan'ın garajda kendisine yardım etmeleri için aldığı genç delikanlılar gibi Alice de lokantada kendisine yardım edecek genç kızlar çalıştırırdı. Bu şaşkın, romantik, çirkince kızların güzellikleri genellikle bir müşterinin peşine takılır giderdi ki pek işe yaradıkları söylenemezdi. Nemli bezlerle kili daha da yayar, sinema mecbualarına dalar, otomatik gramofonda çalan plaklara iç çeker dururlardı. Hele en son gelen kızın kıpkırmızı gözleri, buz gibi bir görünüşü vardı. Durmadan da Clark Gable'la uzun, ateşli mektuplar yazıyordu. Alice Chicoy sinekleri onların içeri doldurduklarından kuşkulanırdı. Norma, yani sonuncu kız, sinekler yüzünden Alice'den epey zılgıt yemişti. Köşede sabah işleri hiç değişmezdi. Günün ışımasıyla birlikte, hatta kışın daha erken, lokantanın ışıkları yanar, Alice kahve suyunu ateşe koyardı. Kahve yapmak için kullandığı kap gümüştendi. Bu kocaman şey sanki tanrılara sunulmak üzere yapılmıştı. Mutlaka gelecek çağlarda toprak altından çıkarılacak ve Amutkin ırkının tapınma nesnesi olarak herkese gösterilecekti. Amutkinler de herhangi bir nedenle dünya yüzünden silinen atomiklerin dedeleriydi. İlk kamyon şoförleri yorgun argın kahvaltı etmek üzere durduklarında lokanta sıcacık cıvıl cıvıl olurdu. Onların peşinden erkenden güneydeki kentlere gidip işlerini bir an önce bitirmek isteyen satıcılar gelirdi. Bu satıcılar daima kamyonları gördükleri yerde dururlardı. Çünkü şoförlerin yemek yenecek iyi yerleri bildikleri bir gerçekti. Güneşin doğmasıyla da ilk turistler sükun eder, kahvaltı edip yol sorarlardı. Kuzeyden gelen turistler Norma'yı pek ilgilendirmezdi. Ama Hollywood'a uğrama olasılığı olan güneyli turistler ya da San Juan de la Cruz'dan gelenler çok hoşlanırdı. Son 4 ayda Norma Hollywood'a gitmiş, 15 kişiyle şahsen tanışmıştı. Bunlardan beşi film setine gitmiş, ikisi ise Clark Gable'la yüz yüze gelmişti. Norma bu son ikisinin etkisinde kalarak Clark Gable'a "Sayın Bay Gable" diye başlayan 12 sayfalık bir mektup yazmıştı. "Sevgiler, bir dost" diye bitirmişti mektubu. Sık sık Mr. Gable'ın mektubu kimin yazdığını anlayabileceğini düşünür, ürperirdi. Norma çok özverili bir kızdı. Kuş beyinliler, yeni yetmelerin yani Sinatra'ların, Van Johansson'ların, Sonny Taft'ların peşinden koşsun dursun. Norma savaş sırasında Gable'lı filmler oynamadığı zaman bile ona bağlı kalmış, düşlerindeki erkeğin omzunda iki şerit, fişeklik asılı havacı giysisiyle çekilmiş renkli resmini yanından ayırmamıştı. Çoğu kez Sonny Taft'sa bozulurdu. O yüzü ilginç, yaşlıca erkeklerden hoşlanırdı. Bazen ıslak bezle tezgahı silerken mahmur gözleri tel kapıya takılır, dalar giderdi. O zaman bilirdiniz ki kafasındaki o gizli bahçede lokantanın kapısını açıp Gable içeri girmiş ve onu görür görmez donup kalmış, dudakları hafifçe aralık, gözleri aradığı kadını bulmanın verdiği parıltıyla kendisine bakıyor ve onunla birlikte içeri doluşan sinekler tabii. Hayalleri asla bunun ötesine geçmezdi. Ama çok mahcuptu. Hem böyle şeylerin nasıl yapıldığını da bilmiyordu. Aşk diye bildiği tek şey bir arabanın arka kanepesinde onu sormaya çalışanla yaptığı bir güreş karşılaşmasından ibaretti. Şimdiye kadar sırf aklını başına tutabildiği için kazanmıştı. Gable'ın ona böyle yapmayacağını, üstelik daha önce yapılmış olmasından da hoşlanmayacağını hissediyordu. Norma, halka ucuz giysiler satan mağazadan aldığı yıkanabilir elbiseler giyerdi. Ama elbette partilerde giydiği bir de saten giysisi vardı. Dikkatle bakıldığında onda o yıkanabilir giysilerle bile bir incelik bulunabilirdi. Üzerinde Azteklerin takvim taşı bulunan Meksika iğnesi halasından kalmıştı. Halasına 7 ay boyunca bakmış, aslında ayı balığı kürkü şalla inceli filozeli barak yüzüğü istediyse de halası vasiyetinde ona bu iğneyi bırakmıştı. İstedikleri ise ailedeki başkalarına gitmişti. Norma'nın ayrıca annesinden kalma bir de kehribar kolyesi vardı. Kolye ile iğneyi hiçbir zaman birlikte takmazdı. Norma'nın bunlardan başka pek değerli olmayan iki parça zihniyeti daha vardı. Kendisi de bunun böyle olduğunu biliyordu. Bavulun dibinde bir yerde altın kaplama bir alyansla taklit kocaman bir tektaş yüzüğü vardı. İkisine $5 vermişti. Bu yüzükleri sadece yatarken takardı. Sabah kalkar kalkmaz parmağından çıkarır, tekrar bavuluna saklardı. Hiç kimsenin işte bunlardan haberi yoktu. Yatakta sol elinin 3. parmağına taktığı bu yüzüklerle oynaya oynaya uyurdu. Belalılar köşesinde yatak düzeni basitti. Lokantanın hemen arkasında bir çıkıntı vardı. Tezgahın sonundaki bir kapı, çikolilerin hem yatmak hem oturmak için kullandıkları odaya açılırdı. Burada üzerinde el örgüsü bir yatak, örtüsü olan 2 kişilik yatak, bir konsol radyo, bir kanepe, 2 kabarık koltuk yani takım ve bir madeni mermer yeşili, cam abajurdan lamba vardı. Buradan Norman'ın odasına geçilirdi. Çünkü Alice'in genç kızlara göz kulak olunması, onların başıboş bırakılmaması gibi ilkeleri vardı. Norma helaya gitmek için Chico'ların odasından geçmek zorundaydı ya da pencereden atlayıp gitmesi gerekiyordu ki çoğunlukla bu ikinci yolu seçiyordu. Tamirci Kalfa'nınki Chico'ların odasının öbür yanındaydı. Kapısı da ayrıydı. Üzeri asma dallarıyla örtülü, beyler yazılı barakacıkta işini görürdü. Rahat, kullanışlı, hoş yapılardan oluşuyordu burası. Blankenlerin zamanındaki belalılar köşesi sefil, pis ve şaibeli bir yerdi ama Chico'lar burayı cennete çevirdiler. Bankada paraları ve hayat garantileri vardı ve üstelik mutluydular. Ulu ağaçlarla çevrili bu yer kilometrelerce öteden rahatça görülebiliyordu. Belalılar köşesini ve de San Juan de la Cruz'u bulmak için kimsenin yol işaretlerine bakması gerekmezdi. Koca vadide buğday tarlaları doğuya doğru iyice düzleşir, bayırlara, yüksek dağlara ulaşırdı. Batıda ise yuvarlak tepelerde koca meşeler, kara lekeler oluşturuyordu. Yazın yakıcı sıcaktan kavrulan tepeler insanın gözünü alırdı. Sıcakta ağaçların gölgesi belalılar köşesini unutulmayacak bir yer yapıyordu. Kışında sağanaklar başlayınca lokanta sıcak kahvesi, lezzetli fasulyesi ve pastalarıyla herkesin gözünde tüterdi. Baharın ortasında tarlalarla bayırlarda yemyeşil çimenler, yabani baklalar, gelincikler toprağın üstünde renk renk bir örtü oluşturduğunda, kocaman ağaçlar sarımsı, yeşil sürgünler verdiğinde dünyada buradan daha güzel bir yer olacağı düşünülemezdi bile. Alışıp umursamayacak güzelliklerden değildi bu. Sabah boğazınıza bir yumru gibi oturur, akşama doğru da midenize zevkten kaynaklanan bir sızı duyulurdu. Yabani baklalarla çimenlerin kokusu solunumunuzu hızlandırır, sizi adeta cinsel bir hazda soluk soluğa bırakırdı. İşte böyle büyüme ve çiçeklenme mevsimlerinden birinde, daha ortalık karanlıkken, Juan Chicoy elinde bir elektrik feneriyle otobüse doğru yürüdü. Tamirci çırağı Primpis Carson da uykulu gözlerle peşinden geliyordu. Lokantanın pencereleri henüz karanlıktı. Doğudaki tepelerse daha ağarmamıştı. Ortalık o kadar karanlıktı ki tarlalarda baykuşların çığlıkları duyuluyordu. Juan Chicoy garajın önünde park etmiş otobüse yaklaştı. Otobüs fenerin ışığında pencereleri gümüşten kocaman bir balona benziyordu. Daha uyanamamış olan Primpis Carson elleri cebinde titreyerek duruyordu. Titremesi soğuktan değil ha, henüz uykusunu alamamış olmasındandı. Tarlalardan gelen bir rüzgar esti, yabani bakla ve üreme çılgınlığı ile canlanan toprağın kokusunu getirdi. İkinci bölüm. Elektrik feneri aşağıya ayarlanmış reflektörüyle bacakları, ayakları, lastikleri, ağaçların diplerini parlak bir ışıkla aydınlatıyor. Aşağı yukarı sallandıkça fenerin ampulü mavi beyaz ışıklar saçarak göz kamaştırıyordu. Şu an Çikol feneriyle garaja gitti. Tuğumun cebinden birkaç anahtar çıkardı. Aralarından istediğini ayırıp kilidi açtı ve geniş kapıları itti. Tavandaki lambayı yaktı, sonra feneri söndürdü. Juan tezgahın üstündeki çizgili iş kasketini aldı. Önünde ve yan ceplerinin üstünde büyük pirinç düğmeler bulunan bir tulum giymişti. Onun üstüne de at derisinden siyah bir ceket almıştı. Ceketin cepleri ve yakası siyah yünden yapılmıştı. Ayakkabıları yuvarlak burunlu ve sertti. Tabanları o kadar kalındı ki adeta şişirilmiş gibi duruyordu. İri burnunun yanındaki eski bir yara izi tepe ışığında gölge gibi görünüyordu. Bol kara saçlarını parmaklarıyla kasketine topladı. Elleri kısa, geniş ve güçlüydü. Köşeli parmaklarıyla tırnakları içten düzleşmiş, çekiş yiye yiye de iyice ezilmişti. Sol elinin üçüncü parmağının ilk boğumdan sonrası yok olmuş, parmağın kesildiği yerdeki deri mantar gibi toplanmıştı. Bu balon gibi yer parlaktı ve sanki derisi parmağın diğer kısmından değişikti. Sanki o eklem tırnak olmak istiyordu da bu parmakta kalın bir alyans vardı. Artık bu parmak başka işe yaramadığından pekala süs için kullanılabilirdi. Tulumunun göğüs cebinden bir kalem, cetvel ve bir de lastiklerin hava basıncını ölçen aletin uçları görünüyordu. Şu an her gün sinek kaydı tıraş olur ama dünden beri yüzüne jilet vurmadığından ağzının kenarında ve şakaklarında yer yer aklaşmış kıllar çıkmıştı. Tıpkı kıllı, irice bir tazınınki gibi. Sakalının geri kalan kısmı kapkara olduğundan bu beyaz kıllar daha da göze çarpıyordu. Şakacı bir ifadesi olan kara gözlerini kırpıştırıp dururdu. Ağzından hiç düşmeyen bir sigarası varmış da dumanı gözüne kaçıyormuş gibi kırpıştırırdı gözlerini. Juan'ın dolgun dudaklı güzel bir ağzı vardı. Alt dudağı hafifçe öne sarkıktı. Tatsızlıktan değil, şakacılığından, kendine güveninden. Üst dudağı sol yarısındaki yara izi dışında çok biçimliydi. Ama bu iz pembe dudağın üzerinde bir leke gibi görünüyordu. Bu dudak uzun zaman önce iyice yarılmış olmalıydı çünkü şimdi bu ince gergin çizginin iki yanında dudak pütür pütür görünüyordu. Kulakları pek büyük değildi. Başının iki yanına konmuş deniz kabuklarına benziyordu. Sanki söylenenleri daha iyi duymak için kulaklarını tutuyor gibiydi. Juan her zaman söylenenleri dikkatli dinlenmiş gibi yapar, ayrıca gözlerini kırpıştırarak sanki duyduklarına gülüyormuş gibi bakardı. Ağzının yarısı duyduklarını onaylamaz gibiydi sanki. Kendinden emin olması gerekmeyen durumlarda, yani hiçbir şey yapmadığı zaman bile kendinden emindi. Her zaman nereye gideceğini biliyormuşçasına emin adımlarla yürürdü. Elleriyle düzenli ve hızlı çalışır, öyle kibrit, çivi gibi şeylerle boş yere oynamazdı. Gülüşü insanı azıcık tedirgin ederdi. Bu da uzun dişlerini çevreleyen altın kaplamadandı. Tezgahın yanındaki duvara asılı aletleri aldı. İngiliz anahtarı, kerpetenler, tornavidalar, elektrikli çekiç ve dergi makineleri. Ve yastı bir kutuya yerleştirdi. Hala uyanamamış olan Pimple Carson dirseğini yağlı tabureye dayamış yanında duruyordu. Pimples'ın üzerinde bir motosiklet şirketine ait yırtık pırtık bir kazak vardı. Kafasına geçirdiği şapkanın kenarı da tırtık tırtıktı. Pimples 17 yaşında, dav omuzlu, ince uzun bir delikanlıydı. Tilki gibi bir burnu, sabahları donuk bakan, akşama doğru ele olduğu açığa çıkan gözleri vardı. Yanaklarında sarı tüyler vardı. Ergenlik çıbanları patlamış, bütün yüzünü yol yol kabuklar kaplamıştı. Eski yaraların üstünde yenileri oluşmuştu. Kimi kırmızı, kimi mor, kimi körelmiş, kimi de yeni çıkmış çıbanlar. Bu çıbanlar içe sürdüğü ama dünyanın hiçbir yerinde işe yaramayan kremlerden dolayı yüzü yağlı yağlıydı. Pimples daptayacık bir blue jean giymişti. Boyu o kadar uzundu ki paçaları bir karış kıvrılmıştı. İncecik belinde pantolonu tutan enli kayışın, üstü 4 adet turkuaz taşla kaplı kocaman gümüş bir tokası vardı. Pimples mümkün olduğu kadar ellerini yanında tutmaya çalışırdı. Ama bazen dalar ve elleri yüzündeki yara izlerine gider yaptığının farkına varır varmaz ellerini yine yanına indirirdi. Gazetede gördüğü bütün çıban ilacı ilanlarına mektup yazmış, bir sürü de doktora gitmişti. Doktorlar bunun çaresi olmadığını, zamanla geçeceğini söylemişler ama yine de reçetelere kremler, losyonlar yazmış, onu pervize sokup sadece yeşil sebzeler yemesini tavsiye etmişlerdi. Gözleri uykulu bir kurdunki gibi çekik, ince, uzundu. Sabahın köründe gözleri çapaktan adeta yapışmıştı. Pimples müthiş bir uykucuydu. Bıraksanız bütün gün uyurdu. Bütün vücudu ve ruhu ergenlik çağının savaş alanı gibiydi. Hep şehvetliydi. Bu duyguları açık seçik sekse dönüşmediği zamanlar başka gönlere kayar, kah gözyaşlarıyla derin bir melankoliye bürünür, kah güçlü bir dinci kesilirdi. Kafası ve duyguları tıpkı yüzü gibiydi. Hep patlamaya hazır, hep öfkeli, Hep dik başlıydı. Zaman zaman müthiş iffetli olur, kendi terbiyesizliklerini uluyarak ağlardı. Bunu uyuşuk uyuşuk gezdiği tembelliğe dönüşen günler izler, iyice mecalsiz kaldığında uzun süre afyon yutmuş gibi uykuya düşerdi. Bu sabah çorapsız ayaklarına kahverengi beyaz kapalı pabuçlar giymişti. Paçası kıvrılmış blue jean'in altından görünen ayak bilekleri kirden yol yol olmuştu. Bu ruhsal çöküntü içinde olduğu günlerde Pimples o kadar mecalsiz olurdu ki ne yıkanır ne yemek yerdi. Kafasındaki parlak şapkayı güzel görünmek için değil, uzun, açık kahverengi saçlarının gözüne girmemesi, arabanın altına yattığı zaman yüzüne yağ damlaması için giyerdi. Şu an çık oyun aletlerini kutuya koymasına aptal aptal bakıyor, bir taraftan da baş döndürücü bir hızla çevresini kuşatan uykunun pamuk bulutlarına dalıyordu. Juan, fenerin uzun kordonu takıver, haydi Pimples, haydi uyan bakayım artık dedi. Pimples ıslak bir köpek gibi silkindi. Bir türlü kendime gelemiyorum diye durumu açıkladı. Feneri oraya götür, arkalarını çıkart, yola çıkmamız gerek dedi. Ampulü metal bir kafesle korunan el fenerini aldı, arkasına sarılı uzun kabloyu açmaya başladı. Fişi kapının yanındaki prize takınca elindeki fener birden yandı. Juan elinde alet kutusuyla kapıdan çıkarak karanlık gökyüzüne baktı. Havada bir değişiklik vardı. Hafif hafif esen rüzgar genç meşe yapraklarını okşuyor, sardı uyaların arasında geziniyordu. Ne olduğu belirsiz, mavi bir rüzgardı bu. Juan çiçek koklar gibi rüzgarı kokladı. Aman tanrım, hadi bir de yağmur yağarsa hapı yuttuk, dedi. Doğuda günün ilk ışıklarıyla birlikte dağlar yavaş yavaş belirlemeye başlamıştı. Pimples elinde yanan lambasıyla garajdan çıktı, yerdeki uzun kordonu sürüye sürüye geldi. Işık kocaman ağaçları belirginleştirmişti. Bu da meşelerin yeni çıkan yapraklarına yansıdı. Pimples lambayı otobüsün yanına bıraktı, sonra garaja dönerek altında ufak tekerlekler olan uzun tahtayı almaya gitti. İnsan bu tekerlekli tahtanın üstüne uzanınca bir otomobilin altında rahatça çalışabiliyordu. Tahtayı otobüsün yanında yere hızla koydu. Yağacak gibi görünüyor, dedi. Kaliforniya'da bu mevsim hep yağar. Şu an mevsimden yakınmıyorum ama bir yanda bozuk vites, öbür yanda bekleyen yolcular, hadi bir de yol kaygan olursa. Pimples, İşimiz iş olur vallahi dedi. Juan durdu ona baktı. Doğru dedi. Doğru öyle olur. Pimples utanıp başını öteye çevirdi. El lambasıyla aydınlanan otobüsün acıklı bir görünüşü vardı. Arka tekerleklerin yerinde iki kocaman takoz vardı. Arkası da dingil üstünde duracağına bir takozdan ötekine uzanan dördü dörtlük bir kalasın üzerindeydi. Eski bir otobüstü bu. Dört silindirliydi. Özel bir imalatla vites gücü arttırılmış ve 3 ileri viteste 2 geri vites takılmıştı. Otobüsün balonumsu yanları kat kat sürülen alüminyum boyaya rağmen çizikleri, vurukları gösteriyor, zorlu ve uzun geçmişini inkar etmiyordu. Eski bir otomobili kendiniz boyarsanız daha kötü görünür. Bu nedenle arabayı onurlu bir şekilde çürümesi için kendi haline bırakmak daha iyidir. Otobüsün içi de yeniden onarılmıştı. Bir zamanlar hasır olan koltuklar şimdi kırmızı muşambayla kaplanmıştı. Her ne kadar bu onarım dikkatle yapılmışsa da profesyonel bir elden çıkmadığı besbelliydi. Havayı kaplayan muşamba kokusuyla motordan sızan yağ ve benzin kokusu insanın genzini yakıyordu. Bu gün görmüş, çok eziyet çekmiş, bir hayli yol tepmiş, eski mi eski bir otobüstü. Meşeden yapılmış tabanı, yolcuların ayaklarıyla aşınmış, sürtünmekten parlamıştı. Yanları eğrilmiş, sonra tekrar çekiçlenmişti. Bütün karoserdeki dengesizlikten dolayı pencereler açılamıyordu. Juan yazın pencereleri çıkarıyor, kışın yeniden takıyordu. Şoför koltuğu iyice eskimiş, yayları açığa çıkmıştı. Üstüne konan çiçekli basmadan minder hem yayları koltuğun içinde tutuyor hem de şoförün kıçına batmasını engelliyordu. Ön camda bir takım uğurlar asılıydı. Bir bebek. Kazadan korunmak içindi. Zira düşe kalka yeni yürüyen bir bebeği Tanrı korur. Küçük bir boks eldiveni. Bu da güç içindi. Çünkü arabayı süren kola, tekerlekleri döndüren pistona yumruk gücü gelsin, kişi onurlu ve sorumluluğunu bilen bir insan olarak güçlü olsun demekti. Ön camda ayrıca başı kırmızı, yeşil deve kuşu tüyleriyle süslenmiş, plastikten şişko bir bebekçik asılıydı. Bebek tahrik edici bir örtüye bürünmüştü. Bütün bunlar cinselliğe, göze, burna ve kulağa hitap ediyordu. Otobüs hareket halinde olduğu zaman camda sallanan bu ıvır zıvır şeyler şoförün gözlerinin önünde zıplar, dans ederdi. Önde iki camın birleştiği yerde, gösterge tablosunun üstünde, sırtını cama dayamış, rengarenk boyanmış, madeni bir Meryem Ana heykelciği vardı. Başından altın gibi ışınlar saçıyordu. Elbisesi maviydi. Bir hilal üzerinde ayakta duran heykelciyi melekler koruyordu. Bu Juan'ın ölümsüzlükle olan bağlantısıydı. Dinle ilgisi, kilise ve doğmalar yerine analar doğulardı. Bu esmer Meryem, Juan'ın annesi ve çevresi de kendisine süt verip garip bir İspanyolca ile konuştuğu evdi. Çünkü annesi Gudbel bakiresini kendi özel tanrıçası olarak kabul ederdi. Saint Patrick, Saint Bridget ve de kuzeyin 10.000 kadar soluk yüzlü bakiresi kapı dışarı edilmiş, onların yerine bu damarlarında kan olan ve insanlarla yakından ilişkili esmer bakire gelmişti. Annesi kendi Meryem'ini çok beğenir, Guldleperli Meryem'in doğum günü havai fişeklerle kutlanırdı. Juan'ın Meksikalı babası ise ikisine de aldırmazdı. Aslında havai fişekler azizler gününü kutlamak için atılırdı. Bunun aksini kimse iddia edemezdi. Islık çalarak yükselen fişek, ruhun öbür dünyaya göçüşü, havadaki patlama ise tantana ile cennetin taht odasına girişiydi. John Chicoy her ne kadar anladığımız anlamda dindar değilse de 50 yaşına geldiğinden kendisini koruyacak Meryem heykelci olmadan yola çıkmak istemezdi. Doğrusu inancı işine bağlıydı. Meryem heykelciliğinin altındaki torpido gözünde 45'lik bir Smith Wesson tabanca, teltir diyot, sargı bezi, eter, açılmamış bir şişe viski bulunurdu. Yanında bu malzemeler olunca Juan her şeyin üstesinden geleceğine inanırdı. Otobüsün ön tamponunda çok eskiden kalma, hatta şimdi bile okunabilen İsa'nın büyük kudreti, yani El Gran Poder de Jesus yazılıydı. Bunu otobüsün daha önceki sahibi yazmıştı. Şimdi ön ve arka tamponlarda yalnızca sevgili yazılıydı. Ve de herkes otobüsü bu adla bilirdi. Şu anda ise arka tekerlekleri çıkmış, poposu iki krikonun üstünde havada hareketsiz yatıyordu. John Chico yeni halkayla vites dişlilerini birbirine geçirirken Pimples'a ışığı yakına getir dedi. Sonra dişliyi halkının içine iyice sokup döndürdü. Bir zamanlar eski dişliye yeni halka takmıştım, hemen kırılmıştı. İyi hatırlıyorum Pimples. Pimples, dişli kırılınca ne gürültü yapar. Sanki tabancı delip insanın üstüne atlayacakmış gibi. Sence dişli niye kırıldı Juan? Juan halkayı yanlamasına aşağı tuttu. Bir taraftan da dişliyi yavaş yavaş döndürerek kırık dişi ayarlamaya çalışıyordu. Bilmem dedi. Motorlarla madenler hakkında herkesin bilmediği pek çok şey vardır. Örneğin Ford'u ele alalım. Adam 100 tane araba yapar, bundan ikisi ya da üçü işe yaramaz. Yani arabanın sadece bir iki yeri değil, tümü işe yaramaz. Yayları, motoru, su pompası, ventilatörü, karbüratörü, tümü. Araba gözünün önünde bozulur gider, gene de kimse ne olduğunu anlayamaz. Bir başka arabayı çekip alırsın, öbürkünün aynı sanırsın ama değildir. Öbüründe diğerlerinde olmayan bir şey vardır. Nedir? Daha güçlüdür. Cesur, acayip bir delikanlıya benzer. Ne yapsan yap dayanır. Pimples benim de vardı dedi. A modeli. Sattım. Allah bilir hala çalışıyordur. 3 yıl kullandım. Onarım için hiç para vermemiştim. Juan halkayla dişliyi otobüsün basamağına koydu. Eski dişliyi yerden aldı. Parmağıyla dişlinin kırıldığı yeri yokladı. Madenler çok ilginçtir. Bir de bakarsın yoruluvermiş. Meksika'da yani memlekette herkesin 2-3 tane kasap bıçağı vardır. Birini kullanırlar, öbürlerini toprağa gömerler. Dinlensin diye derler. Ne kadar doğrudur bilemem ama topraktan çıkan bıçaklar hep jilet gibi keskindi. Maden eşyayı bazen yapan bile tanıyamaz. Gel şu dişliyi şafta geçirelim, ışığı şuraya tut. Juan tekerlekli tahtayı otobüsün arkasına götürdü. Üstüne yattı, ayaklarıyla iterek otobüsün altına girdi. Işığı biraz sola tut. Olmadı olmadı, daha yükseğe. Tamam. Şimdi bana alet kutumu itiver. Juan'ın elleri ustaca çalışıyordu. Yanağına yağ damladı, elinin tersiyle sildi. Tatsız iş bu dedi. Pimples otobüsü altına eğilerek lambayı şu vidaya taksam daha mı iyi olur diye sordu. Bir dakika sonra yine yer değiştirmen gerekecek dedi Juan. Pimples, inşallah bugün yola çıkabilirsiniz. Bu gece artık yatağımda yatmak istiyorum. İskemlenin üstünde pek dinlenemiyor da insan dedi. Juan güldü. Dişli kırık diye geri dönmemiz gerektiğinde bu kadar öfkelenen insanlar gördün mü önünde? Sanki mahsus yapmışım. O kadar kızdılar ki pasta yüzünden Alice etmediklerini koymadılar. Herhalde Alice bunu özellikle yaptı sandılar. İnsanlar bir kere yola çıktılar mı geç kalmak istemezler. Pimples, yataklarımızda yatıyorlar. Daha ne istiyorlar bilmem ki. Sen, ben, Alice ve Norma iskemle tepesinde sabahladık. Pritchard'lar en kötüleri. Kızları Mira'da bir şey demiyorum ama anasıyla babası tuzağa düşürdüklerini sandılar. Adam bir yerin başkanı mıymış neymiş 100 kez yineledi. Burada olanlar nedeniyle birisinin canının yanacağını söyledi. Kepazelik dedi durdu. Sonra da karısıyla senin yatağında yattı. Sahi Millet nerede yattı? Bunu sorarken Pimpas'ın gözleri parladı. Juan kanepede herhalde dedi. Belki de anasıyla babasıyla yatmıştır. Oyuncak şirketinin adamı Norman'ın odasında kaldı. Pimpas, o adamı sevdim. Pek ses etmedi. Sadece yerime yerleşeyim bari dedi. Ne iş yaptığını da söylemedi ama Pritchard'lar onun acısını çıkardılar. Tabii Millet değil. Nereye gittiklerini biliyor musunuz Bay Chicoy? Meksika'ya gidiyorlarmış. Mildred okulda İspanyolca öğreniyormuş. Onlara tercümanlık yapacakmış. Juan şaftın içine vidayı yerleştirdi. Hafifçe vurarak yerine oturttu. Sonra tekerlekli tahtayı iterek otobüsün altından çıktı. Hadi gel dedi. Şu otobüsün arkasını toparlayalım. Dağlar ve gökyüzü aydınlanmaya başlamıştı. Şafağın renksiz aydınlığında beyazlar, maviler, gümüş renginden kırmızıya, koyu yeşiller siyaha dönüştü. Meşe ağaçlarının yeni sürgünleri siyahlı beyazlı görünüyordu. Dağların çizgileri belirginleşti. Gökyüzünde doğan bulut kümeleri doğudan gelen ışıkla pembe bir renk aldı. Lokantadaki ışıklar birden yanıverince sardunyalar da canlandı. Juan yanan ışıklara doğru bakarak Alice uyanmış dedi. Kahve neredeyse hazır olur. Haydi gel şu arkanın işini bitiriverelim. İki adam birlikte iyi çalışıyorlardı. Her ikisi de işini biliyor, elinden geleni esirgemiyordu. Pimples sırt üstü yatarak somunları civataları sıkıştırdı. Bu uyumlu çalışma onu rahatlatıyordu. Juan vidayı sıkıştırırken biraz zorlayınca İngiliz anahtarı elinden kayıverdi. Yere düşerken de elinin üstündeki deriyi sıyırdı. Yağlı elinden koyu bir kan akmaya başladı. Elini ağzına götürdü, kanı emdi. Ağzının çevresinde yağdan bir çizgi oluşmuştu. Pimples, çok acıdı mı diye sordu. Yok canım, belki de uğurdur. İyi bir şey için kan akıtmalı derler. Tekrar kanı emdi, kanama azalmaya başlamıştı. Doğan günün ılıklığı, pembeliği onları öylesine kuşattı ki elektrik ışığının etkisi azalır gibi oldu. Bakalım Greyhound'da kaç kişi gelecek diye Pimpas öylesine sordu. Mr. Chicoy'dan aldığı güçle birden kafasında bir şimşek çaktı. Aklına öyle bir şey gelmişti ki neredeyse canını acıtacaktı. Mr. Chicoy diye sanki düşündüğünden vazgeçmiş bir sözle söze başladı. Sesi yalvarır gibi çıkmıştı. Şu an vidayı sıkmaya bıraktı. Bir günlük izin mi yoksa maaşına zam mı yoksa ne tür bir istek gelecek diye bekledi. Bir şey isteyeceği kesindi. Bu sesinin tonundan öylesine anlaşılıyordu ki can sıkıcı bir durumdu. Juan'ın baş ağrısı da böyle başlardı. Pimpas sustu. Nasıl söyleyeceğini bilemiyordu. Juan, söyle bakalım ne istiyorsun diye ihtiyatla sordu. Mr. Chicoy, acaba nasıl yapsak da siz bana bundan sonra Pimpas demeseniz? Juan İngiliz anahtarını vidadan çekti, başını yana çevirdi. İkisi de sırt üstü yatmış, birbirlerine bakıyorlardı. Juan onun yüzündeki eski yaranın sönmüş bir yanardağ gibi duran izine baktı, yeni patlamaya hazır sivilceleri gördü. Hele bir tanesinin irinle dolmuş ucu patladı patlayacak bir durumdaydı. Juan'ın bakışları yumuşadı, anlamıştı. Daha önce niye akıl edemediğini düşündü. Kaba bir sesle, ''Senin adın neydi?'' diye sordu. ''Ed Carson. Kit Carson uzaktan akrabamız olur. İlkokulda henüz bunlar çıkmadan önce bana Kit derlerdi.'' Delikanlı sakin görünmeye çalışıyordu ama göğsü hızla inip kalkıyor, burun deliklerinden adeta ıslık gibi hava çıkıyordu. Pimples, sivilce, ergenlik çıbanı demekti. Juan başını çevirdi, yeniden civatalarına döndü. Pekala dedi. Hadi şimdi şu kirikoları çıkaralım. Otobüsün altından kayarak şunları da yağlayıver dedi. Pimples koşarak garaja gitti, yağ pompasını aldı, hava hortumunu da sürükleyerek geldi. Vanayı açınca sıkıştırılmış hava tıslayarak yağ bombasını harekete geçirdi. Vidalardan ince ince yağ sızana kadar yağ bastı, sonra da tıpayı kapadı. Juan, Kit, hadi ellerini yıka da bak bakalım Alice kahveyi hazırlamış mı? Pimples lokantaya doğru gitti. Kapının yanında meşelerin olduğu yerde bir gölge vardı. Solunu tutarak bir an durdu, bütün vücudu sanki soğuktan titriyordu. Üçüncü bölüm. Güneş ışıkları uzaklarda dağların ardında görününce Juan yerden kalktı, tulumunun paçalarını sırtını silkeledi. Lokantanın camlarında parlayan güneş, garajın yanındaki çimenleri de kucaklıyordu. Dümdüz tarlalardaki gelinciklerle yabani bakla adacıkları da güneşte öylesine parlıyordu. Juan otobüsün kapısına doğru yürüdü, içeri girdi ve kontak anahtarını çevirdi. Avcuyla marşa bastı. Bir süre motor inledi, paslı bir ses çıkardı. Sonra Juan gazını kesene kadar umurtuyla çalıştı. El frenini çekti, vitesi küçülttü. Arka tekerlekler havada hafif hafif dönmeye başladı. Juan arkaya giderek debriyajın sesini dinledi. Yaptıklarında yanlış var mı acaba diye bakıyordu. Pimpas garajda ellerini benzinle yıkadı. Güneş geçen mevsimden kapı aralığına sıkışmış bir kuru yaprağı ısıtıyordu. Biraz sonra yaprağın altından çıkan bir sinek gecenin verdiği uyuşukluktan kurtulmaya çalıştı. Parlak güneşte kanatları kirli gibi donup donup parlıyordu. Gecenin soğuğu hareketlerini yavaşlatmıştı. Sinek ayaklarıyla kanatlarını ovuşturdu, ayaklarını birbirine sürdü, sonra da ön ayaklarıyla yüzünü ovuşturdu. Bu arada güneş de damarlarındaki sıvıyı ısıtıyordu. Sinek birdenbire havalandı, iki daire çizdi, meşelerin altında birkaç kez kanat çırptıktan sonra lokantanın tel kapısına çarpıp arka üstü yere düştü. Bir süre sırt üstü yerde vızıldadı, sonra kendine geldi, tel kapının pervazına kondu. Alice Chicoy bütün bir gece iskemlede oturmanın bitkinliği içinde kapıya çıktı, otobüse doğru baktı. Tel kapı bir iki santimcik açılmıştı, sinek süzülerek içeri girdi. Alice onun içeri girdiğini görmüştü. Elindeki bulaşık beziyle vurmaya çalıştı ama sinek bir an dehşetle vızıldadı, sonra da tezgahın alt kıyısına saklandı. Alice otobüsün havada dönen tekerleklerine bir süre baktıktan sonra tezgahın arkasına geçti, kahve demliğinin altını açtı. Kahve makinesinin içindeki cam borudan görünen kahve henüz koyulaşmamıştı. Alice elindeki bezle tezgahı silerken pasta kutusunda duran Hindistan cevizli beyaz pastanın acemice kesilmiş olduğunu gördü. Bıçakla düzeltti ve kırıntıları ağzına attı. Daha kapağını kapamaya fırsat bulamadan sinek içeri daldı ve Hindistan cevizli pastanın yana doğru çıkıntısının altına kondu. Sonra da tatlı kremaya bütün açlığıyla saldırdı. Koskoca pasta artık onundu ve o çok mutluydu. Pimples burcu burcu benzin ve yağ kokarak içeri girdi. Tezgahın yanındaki yuvarlak iskemleye otururken "Çok şükür bu işi de başardık," dedi. Alice alayla "Senle kim?" diye sordu. "Tabii Mr. Chicoy, ustaca bütün işleri yaptı. Bir fincan kahve ile bir dilim pasta istiyorum." "Daha ben uyanmadan pastayı tatmışsın," derken Alice gözlerine giren saçları itti. "Gizlice iş yapmayı beceremiyorsun." "Hesabından kesersiniz. Yediğimi ödemiyor muyum?" "E bu kadar tatlı yiye yiye ne olacaksın? Bütün gün elin şeker kavanozundan çıkmıyor. Anladığın ne ki? Hepsi de bu tatlılara gidiyor. Allah bilir bu sivilceler de ondan çıkıyordur. Hiç olmazsa bir süre uzak dur şu tatlıdan." Pimples utanarak ellerine baktı. Benzinin değmediği yerlerde tırnaklarının arası kara karaydı. "Tatlı enerji veriyor," diye söylendi. "İnsan çalıştı mı enerjiye gereksinimi vardır. Öğleden sonra üç sularında insanın içine baygınlık çöker. Çünkü enerji veren gıda gereklidir." "Alice iyi ama ya cebine verdiğin zarar," dedi. "Benim şeye ne kadar gereksinimim varsa senin de pastaya o kadar var." Şey sözünü havada bıraktı. Alice sövgülü bir kadındı ama hiçbir zaman söyleyeceklerini tam adıyla söylemez, ima ederdi. Alice kahve makinesinden bir fincana kahve koydu. Üstüne biraz süt katıp tabaksız olarak Pimples'a uzattı. Pimples otomatik gramofonun üzerine sere serpe uzanmış, Coca-Cola reklamındaki kıza baygın baygın bakıyordu. Kahveye dolu dolu dört kaşık şeker koydu. Kaşığı dimdik tutarak karıştırdı da karıştırdı. Sabırla "Bir dilim pasta istiyorum," dedi. "Sen kendi ellerinle mezarını kazıyorsun. Yakında balon gibi şişersen görürsün." Pimples Alice'in biçimli poposuna baktı. Sonra hızla başını çevirdi. Alice tezgahın altından bir bıçak çıkardı ve Hindistan cevizli pastadan bir dilim kesti. Pastanın kreması kesilirken yuvarlandı. Sineğin tam üstüne düştü. Alice pastayı küçük bir tabağa aktardı. Sonra da tezgahın üstünden kaydırarak Pimples'a doğru sürdü. Pimples kahve kaşığıyla pastaya daldı. "Sizin odadakiler daha kalkmadı mı?" diye sordu. "Hayır ama ayak seslerini duydum. Bir tane sıcak suyun tümünü kullandı sanırım. Lokantada bir damla sıcak su yok. Herhalde Millet'tir." "Kim?" "Kızları. Belki de yıkanmıştır." Alice Pimples'ın gözlerinin içine baktı. Sertçe, "Sen beslenmene bak. Başka şeylere burnunu sokma," dedi. "Bir şey demedim ki." "Aa, bu pastanın içinde sinek var." Alice dikleşti. "Dün de çorbanda sinek vardı. Bence sen cebinde sinek taşıyorsun." "Yok canım ama bakın hele debelenip duruyor." Alice yanına geldi. "Öyleyse öldür onu," dedi. "Gebert. Yoksa salıvermeyi mi düşünüyorsun?" Alice bir çatal aldı, sineği ezdi. Sonra da bütün tapağı çöpe boşalttı. "E peki benim pastam ne olacak?" "Sana bir parça daha vereceğim. Neden bu sinekler hep sana geliyor da başka kimseye gitmiyor?" Pimples hafifçe "Kısmet," dedi. "Ne?" "Hiç. Dedim ki ne dediğini duydum." Huzuru kaçmış, sinirlenmişti Alice. "Ya çeneni tut ya da arkana öyle bir tekme yersin ki nereden geldiğini şaşırırsın. İyi usta olman umurumda bile değil. Bence beş para etmezsin. Üstelik de sivilcelisin." Pimples'ın rengi soldu. Kadının öfkesi arttıkça Pimples'ın başı daha çok önüne düşüyordu. Kadının bütün öfkesini ondan çıkardığını anlayamamıştı. "Bir şey demedim ki," diye ineledi. "Küçücük bir şakadan ne çıkar?" Alice öyle bir hale gelmişti ki ya avazı çıktığı kadar bağırıp deli bir öfkeye kapılacak ki bu hem kendisini hem etrafındakileri dehşete düşürürdü ya da silahları indirecekti. Zira boğazına kadar gelen müthiş baskının farkındaydı. Bir saniye durumunu düşündü. İşler sıkışıktı. Otobüsün gitmesi gerekiyordu. Juan da dinlenememişti. Odasında kalanlar bağırtısını duyup dışarıya fırlayabilir ve Juan da buna kızıp kendisini dövebilirdi. Bir kez yaptıydı bu işi. Doğrusu çok hızla vurmamıştı ama zamanlaması ve isabeti tamdı. Az daha kendini ölüyor sanmıştı. Sonra asıl kabusu Juan'ın onu bırakabileceği aklına geldi. Başka kadınları bırakmıştı. Kaç tane olduğunu belirtmemişti Juan. Ama onun gibi yakışıklı bir adam mutlaka bir sürü kadını bırakmıştır. Bunları düşünmesi bir saniye aldı. Alice öfkelenmemeye karar verdi. Boğazına takılanı içine itti. Sertçe plastik kapağı kaldırdı. Hindistan cevizli pastadan kocaman bir dilim kesti. Tabağa koyarak Pimpas'ın önüne koyarken herkes sinirli dedi. Pimpas tırnaklarına bakmaktan vazgeçip kadının boynundaki ince çizgilere göz attı. Kadının göz kapakları da ağırlaşmaya başlamıştı. Elleri de artık hiç de genç bir kızın ellerine benzemiyordu. Birden kadına acıdı. Her ne kadar kendi pek yakışıklı biri değilse de gençliğin dünyada en önemli şey olduğunu düşündü. Gençlik gittikten sonra insan ölse daha iyi. Bu sabah büyük bir başarı kazanmıştı. Alice'in zayıflığı ve kararsızlığı karşısında ikinci bir başarıyı kafasına koydu. Mr. Chicoy bundan sonra bana Pimpas demeyecek dedi. O niye? Çünkü ben böyle istiyorum. Benim adım Edward. Bana okulda Kit derlerdi. Soyadım Carson olduğu için. Birinci kaset, birinci yüzün sonu.